Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun. Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
Tarhan'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 19 Mehr 1400, Hicri Gameri 4 Rebiülevvel 1443 ve Miladi Takvimle 11 Ekim 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Amerika'nın dünyaya yönelik biyolojik tehditleri ve dinleyicilerle baş başa isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Reisi İranlı güreşçileri tebrik etti. Ayetullah Zencani Afganistan'daki terör saldırısını kınadı. Emir Abdullah Yan şehit Süleyman'ın bir dünya kahramanı olduğunu söyledi. Rus diplomat Amerika'nın İran hakkındaki son iddialarına sert tepki gösterdi. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün Tahran Üniversitesi'ni ziyaret edecek. Tasnim Haber Ajansı'na göre İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı olarak üniversite yapacağı ilk ziyarette bu sabah Tahran Üniversitesi'ne gidecek. Cumhurbaşkanı bu ziyareti Tahran Üniversitesi'nde yeni akademik yılın açılışıyla aynı zamana denk geliyor. Yeni yıl açılış merasimine İran Cumhurbaşkanı yanı sıra Bilim ve Sağlık Bakanları da katılacak.
İran'ın güneş güreş kahramanı ve dünya güreş şampiyonasının yıldızı Muhammed Rıza Yeray'ı Osa'da düzenlenen 67 kiloda finalde Rus rakibini yenerek olimpiyat altın madalyasını tekrar kazandı ve bu altın madalyayla İran milli takımının altın madalya sayısı 4'e yükseldi. İranlı güreşçi Yeray'ı Rusya'nın Avrupa gümüş madalya rakibi Abdullayev'le müsabaka etti. Altın madalya için düzenlenen final müsabakası büyük ilgiyle takip edilirken Geray'ı rakibini 5-2 yenmeyi başardı. Böylece altın madalya kazandı. Bu sayede İran'ın Norveç'teki 2021 Dünya Kupası'nda milli takımın 4. altın madalyası elde edildi. Geray'dan önce de 63 kiloda Meysem Delhani Dünya Şampiyonası'nda milli takımın 3. altın madalyasını kazandı. Güreşçi daha önce de Muhammed Hadi Servi, Ali Ekber Yusufi altın madalya, Muhammed Ali Geray'ı ve Pejman Pevşan bronz madalya kazanmıştı.
İran Grekoroman güreş takımının dünya yarışmalarında ikinci sırayı almasının ardından İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi, İranlı güreşçileri ve bu sahada emeği geçen herkesi tebrik etti. Cumhurbaşkanı Reisi bu mesajda İranlı güreşçilerin dünya ikincisi ünvanını kazanmalarının çok önemli bir başarı olduğunu belirterek şunları kaydetti. Bu güçlü ve umutlu varlık, dinamik ve yetenekli bir ulusun bu bölgenin değerli ve canlı gençliğinin onur ve liyakat doruklarını fethetmek için uzun adımlarının bir başka işaretiydi. İran Cumhurbaşkanı ayrıca İran Milli Güreş Takımı'nın çalışkan yöneticileri ve antrenörlerinin çabalarını takdir ederken İranlı güreşçilerin tarihi ve kalıcı parlak geleceğine dikkat çekti ve Dünya Şampiyonası'nda İranlı güreşçilerin 4 altın ve 2 bronz madalyayla ikincilik kazandığını ve bu başarının aziz İran milletinin mutluluğunu ikiye katladığını bildirdi. İran Milli Greco-Roman Güreş Takımı 2021 Dünya Şampiyonası sonunda 4 altın, 2 bronz ve 146 puanla ikinciliği elde etti.
İran'ın Kum kenti Şii taklit mercilerinden Ayetullah Zencani, Afganistan'ın Kunduz kentindeki bir camiye düzenlenen terör saldırıyı kınarken, bugünkü sessizliğin sonucu Afganistan'ın mazlum halkı ve tüm İslam bölgesi ve dünyası için daha karanlık bir geleceğin olacağıdır dedi. Ayetullah Seyyid Musa Zencani konuyla ilgili yayınladığı mesajda şöyle dedi. Afganistan'ın Kunduz kentindeki camiye yönelik terör saldırısında yine ibadet halindeki onlarca masum şehit oldu, onlarcası yaralandı. Mesajda bir kez daha mazlum ve onurlu Afganistan halkı bir cinayet grubunun kör, insanlık dışı ve İslam karşıtı vahşi saldırısının hedefi olmuştur denildi. Ayetullah Seyyid Musa Zencani bu mesajında ayrıca şöyle dedi. Afganistan'ın mazlum halkı uzun yıllardır radikal ve terörist grupların mezhep ve aşiret bölünmelerinin kurbanı olmuş, barışın ve hayatın rengini görmemiştir. İranlı söz konusu taklit merci başta Müslüman alimler ve devlet adamları olmak üzere her düşünceye sahip bütün Müslümanlardan İslam olduğunu iddia eden bu grupların vahşi davranışlarını kınamalarını istedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleyman'ın cesaretine atıfta bulunarak, Şehit Süleyman'ın terörle mücadelede milli ve dünya kahramanı olduğunu belirtti. Dün gece Lübnan'ın El Mina televizyon kanalına demeç veren Sinemir Abdullahyan, General Kasım Süleymani'nin Matasya bölgesindeki direniş gruplarına desteğini ve yardımını atıfta bulunarak, Süleymani'nin terörle mücadelede Lübnan, Hizbullah'ı, Irak, Suriye ve Lübnanların işbirliğiyle başarılı olduğunu da hatırlattı. İran Dışişleri Bakanı bu röportajda İran'ın kuzeybatı bölgesinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen tatbikata da temasla bu tatbikatın mesajı komşular için barış ve dostluk ve bölgede Siyonistlerin ve tekfircilerin varlığının önlenmesidir dedi. İran'ın politikasının komşularını korumak olduğunu vurgulayan Emir Abdullahyan, İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bu ülkede teröristlerin ve Siyonist rejimin varlığını Kafkas bölgesinde barışın çıkarına olmadığını bildirdiğini belirtti. Siyonist rejim İsrail'in direniş mesajını aldığını vurgulayan İran Dışişleri Bakanı, Siyonist rejimin işgal ettiği Filistin topraklarını Filistinlilere büyük bir cezaevine dönüştürdüğünü belirterek bu rejimin bölgede daha fazla yayılamayacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Amerika'nın Batı Asya bölgesindeki varlığına da vurgu yaparak Amerikalıların bölgeden çekilmesi kesin dedi. Dışişleri Bakanı ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'ın tüm bölgeleriyle bağlantılı olduğunu ve Tahran'ın Afganistan'da ülkedeki tüm grupların bulunduğu bir hükümeti desteklediğini belirtti.
İran ordusu kara kuvvetleri komutanı Tuğgeneral Kiyomerz Haydari, ordunun güç ve muharebe hazırlığının zirvesinde olduğunu belirterek, helikopter ve karmaşık İHA sistemleri alanında önemli başarılar elde ettik dedi. Tuğgeneral Kiyomerz Haydari, bir askeri etkinlikte dün yaptığı açıklamada, bugün kara kuvvetleri komutanlığı her düzeyde kendi ayakları üzerinde durma hareketini kurumsal hale getirmiştir dedi. Tuğgeneral Haydari, İran ordusunun kara kuvvetlerinin güç ve savaşa hazırlık ve savunma kabiliyetinin zirvesinde olduğunu belirterek, İran ordusunun kara kuvvetleri askeri teçhizatın tasarımı ve üretimi alanında çok elverişli bir konuma ulaştı. Bugün ülkemizin savunma sanayi ve araştırma ve cihat öz yeterlik teşkilatında inançlı ve uzman gençlerimizin varlığı ile teçhizat alanında ihtiyacımız olanı üretip savunma döngüsüne kazandırmaktayız, dedi. İran ordusu kara kuvvetleri komutanı ayrıca şöyle dedi. Bölgenin en büyük helikopter filosuna sahibiz. Bugün helikopterlerimiz en fazla gece görüşü kamera ve noktadan noktaya füzelerle donatıldı. İHA alanında da önemli başarılara imza attık. Şu anda muharebe dronları ve keşif alanında kendi kendine yeterliliğe ulaştık, dedi.
Rusya'nın Viyana merkezli uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi, Amerika'nın İran'a Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerini sürdürmeyi geciktirdiği yönündeki son iddialarına cevap verdi. Fars Haber Ajansı'na göre Mikhail Ulyanov, Amerika'nın İran'a Viyana'daki nükleer müzakereleri sürdürmeyi geciktirdiği yönündeki son iddialarına cevap olarak, Amerika'nın müzakerelere hazırlanmasının 2 ay sürdüğünü vurgularken, ancak Amerika'nın şimdiye kadar nükleer anlaşmaya dönmek için gerekli adımlar atmayı reddettiğini söyledi. Son haftalarda Amerikan Başkanı Joe Biden yönetimi yetkilileri, Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek yanlı ve yasa dışı bir şekilde çekilmesine değinmeksizin yeni İran hükümetinin zaman kaybettiğini ve Viyana müzakerelerine dönmek istemediğini defalarca iddia etti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian da Cuma günü yaptığı açıklamada İran'ın nükleer anlaşmayı canlandırmak için Viyana görüşmelerine dönme niyetini yineleyerek Batı'nın iyi niyet göstermesi ve nükleer anlaşmadaki taahhütlerine pratikte bağlı kaldığının görülmesinin ardından İran'ın bu anlaşmaya döneceğini söyledi. Şimdiye kadar Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönüşünü kolaylaştırmak için Amerika ve İran'la diğer nükleer anlaşma tarafları arasında Viyana'da 6 tur dolaylı görüşmeler yapıldı.
İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, İran'ın temel sorunlarından birinin dünyada COVID-19'un patlak vermesine rağmen uygulanan baskıcı yaptırımlar olduğunu belirterek, İran'a hiçbir yardım ve kolaylık sağlanmadı ve İran'a karşı alçakça yaptırımlar uygulandı, dedi. İran Sağlık Bakanlığı'nın genel merkezinde düzenlenen uluslararası kuruluş temsilcilerinin grup toplantısında konuşan Aynullahi, uluslararası insani yardım kuruluşları başta İran olmak üzere çeşitli ülkelere yönelik baskıcı ve korkakça yaptırımlar karşısında nasıl sessiz kalabilir? Yaptırımlar uluslararası kuruluşların amaçlarına uygun mu? Yaptırımlar çocuklar ve hastalar için ilaçları içermeli mi? Yaptırımlar İran'a büyük bir haksızlık ama ülkemizin halkı birer kahraman ve tüm bu yaptırımlar karşısında durmaktadır, dedi. Aynullahi, Temmuz ayına kadar İran'da 5 milyon doz korona aşısının enjekte edildiğini, ancak bugün 64 milyon doza ulaşıldığını, bunun da insanların çeşitli kurum ve organların yardımıyla bu başarıya ulaşıldığını, aşılamada geride kalan ülkeleri İran'ın bu konuda model olabileceğini söyledi. Aynullahi ayrıca şöyle dedi. İran'da yabancı uyrukların aşıları her halükarda yapılmaktadır. Zira onların sağlıkları bizim için önemlidir. İran'a bu zamana kadar yabancı uyrukların aşılanması için bize aşı gönderilmedi. Ama biz İran'daki yabancı uyruklara aşı yaptık, dedi.
İran Gıda ve İlaç İdaresi Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanı, şu ana kadar İran'da korona aşısı nedeniyle ölüm bildirilmedi, dedi. Tahran Kalp Hastanesi'nde düzenlenen Korona Ulusal Bilim Komitesi toplantısında oturum kulisinde konuşan Rıza Mesail şöyle dedi. Özel bir komite İran yapımı aşıların enjeksiyonlarına ilişkin haftalık raporları inceliyor ve şu ana kadar İran'da koroner enjeksiyonları nedeniyle ölüm bildirilmedi. İran Gıda ve İlaç İdaresi Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanı, İranlı öğrencilere yönelik korona aşısı ile ilgili olarak şu ana kadar sadece Sinopharm aşısı onaylandığını, ancak hafta sonuna kadar Pasteur Enstitüsü'nün Küba İran aşısının öğrencilere yönelik enjeksiyonlar için de kararın verileceğini söyledi. Rıza Mesait şöyle dedi. Ancak İran'da yapılan korona aşılarının etkinliği kabul edilebilir. Çünkü yerli aşılar İran'daki baskın korona türünün delta türü olduğu klinik denemelerin 3. aşamasına girdi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayınladı. Tabloya göre son 24 saatte Türkiye'de 196 kişi daha COVID-19 sebebiyle yaşamını yitirdi. 28.370 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek? Bugünkü sayıya bakalım. 28.370. COVID-19 sebebiyle hastane yatalar sayısı 1283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirmesinde görüyoruz. Vaka sayısı aşı artıyor ama tedbir azaldı dedim.
Ankara'da 10 Ekim 2015 yılında gerçekleşen gar patlaması olarak bilinen ve 103 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırının yıl dönümü dolayısıyla izinsiz eylemde bulunmak isteyen 18 kişilik grup polis ekiplerince gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre gösteri yapmak için izinleri bulunmayan grubun polis çemberi içerisinde yer alan alana girmeye çalıştıkları, polis duruma müdahale edince de grup arasında fiziki münakaşa çıktı. Polis ekipleri izinleri olmayan 18 kişilik grubu gözaltına alarak Yeni Mahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro AVD'ye götürdü. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.
Türkiye tarihinin birkaç milyar dolarlık en büyük dolandırıcılığı kripto para alanında gerçekleşti. Türkiye mali kriz ve enflasyonla boğuşurken Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümeti dijital para birimlerinin işleyişine ve ticaretine kısıtlamalar getiriyor. Bu arada medya TODEX borsasının Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcılığını gerçekleştirdiğini bildirdi. TODEX 2017 yılındaki faaliyetinin başlangıcında her yeni kullanıcı 150 yeni Dogecoin hediye etti. Kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte bu tür kripto paraların alım satımında büyük bir dalga başladı ve borsa bir günde yaklaşık 1,5 milyar dolarlık rekor kırmayı başardı. Birkaç gün içinde TODEX borsası insanlardan milyarlarca dolar gerçek para aldı ve onlara kripto para verdi. İki gün önce TODEX Genel Müdürü hesapları kapattı ve Türkiye'den kaçtı.
Türkiye İçişleri Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde YPG güçlerinin silaha saldırısında bir Türk askerinin öldüğünü, üçünün de yaralandığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azizli zırhlı araca PKK-PYD terör örgütü tarafından Terrifat bölgesinden güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucunda Suriye görev gücünde görevli bir özel harekat polisimiz hayatını kaybetmiş, biri ağır olmak üzere 3 özel harekat polisimiz yaralanmıştır açıklaması yaptı.
Suriye Dışişleri Bakanı İran İslam Cumhuriyeti'nin Arap ülkeleriyle diyalog arasında samimi olduğunu vurguladı ve İran-Arap diyaloğunu kolaylaştırmaya hazır olduğunu duyurdu. El Vatan gazetesine demeç veren Faysal Miktat, İran ile Fars Körfezi ülkeleri arasındaki görüşmelere övgüde bulundu ve Şam'ın İran ve Arap ülkeleri arasındaki görüşmeleri desteklediğini söyledi. Miktat, Siyonist rejim İsrail, Suriye'nin, Arap devletlerinin ve İran İslam Cumhuriyeti'nin gerçek ve ana düşmanıdır diyerek Arap-İslam işbirliğini bölgesel sorunları aşmanın en iyi yolu olduğuna dikkat çekti.
Irak'ta erken genel seçim için kurulan sandıklar kapanarak oy verme işlemi sonlandırıldı. Irak Yüksek Seçim Komiserliği'nin açıklamasına göre ülke genelinde sabah 7'de açılan seçim sandıkları dün saat 18'de kapandı. Oy verme işleminin bittiği Irak'ta seçim sürecinde herhangi bir terör saldırısı da yaşanmadı. Seçim sonuçlarının 24 saat içinde açıklanması bekleniyor.
Terör rejimi İsrail'in işgalindeki Golan sakinleri Siyonist rejimin yerleşimcilerin sayısını artırmak amacıyla bölgede yerleşim düzenlemesini protesto etmek için toplanıyor. Suriye'deki El Vatan gazetesine göre Siyonist rejim İsrail'in Golan'da Yahudi Siyonist yerleşimcilerin sayısını artırmak amacıyla bugün Golan'da bir oturum düzenlenmesi kararlaştırılırken Golan tepeleri gerçek sakinleri Golan'da bütün herkesten bu toplantıyı protesto etmelerini istedim.
Ve son haberimiz. New Jersey eyaletinde bir okulda öğretmenin Müslüman kız öğrencisinin başörtüsünü zorla çıkardığı iddiası Amerikan gündemini yerinden sarstı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran ve Suriye'nin stratejik bölgesel işbirlikleri vizyonu etrafında. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, cumartesi günü Rusya ve Lübnan ziyaretlerinin ardından Şam'da Suriyeli yetkililerle görüşmesinde İran ve Suriye birlikte ekonomik terörizm ile mücadele ve iki ülke halkına yardım etme alanında büyük adımlar atacaklar vurgusunda bulundu. İran İslam Cumhuriyeti 13. hükümetinin diplomasi kolunun önceliklerinden biri de bölge ülkeleriyle kolektif güvenlik ve istikrarı güçlendirme, ikili veya çok taraflı ekonomik ilişkileri arttırma ve bölge ülkelerini yabancı ve bölge dışı güçlerin müdahaleleri olmaksızın bölgesel sorunları ve anlaşmazlıkları çözme çerçevesinde ilişkileri güçlendirmeye dayalıdır. Böyle bir strateji bölge ülkelerinin lehine güvenlik ve askeri denklemlerin değişmesine sebep olmuştur. Amerika ve Siyonist rejim İsrail ile beraberinde hareket eden bazı bölgesel müttefikler ve kuklalarının Suriye ve Irak'taki Irak'ı bölme ve parçalama ve yeni sınırlar çizme kompozisyonunun yeniliğe uğraması bu alandaki yeni denklemlerin sonuçları olarak değerlendirilmelidir. Bunun son örneği de Amerikan askerlerinin hor ve aşağılanmış bir şekilde Afganistan'dan çekilmesi olan Batı Asya'daki kimi siyasi olup bitenler ve gelişmeler de bu değişikliklerin açık ve net emarelerinden sayılır. Bu bağlamda Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'la görüşmesinde Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinin yeni eksenlerin ortaya çıkışının ve Batı ekseninin çöktüğü emarelerini taşıdığını belirterek bölge ülkeleri ve Afganistan komşularının Amerika'nın Afganistan'daki eylemleri ve siyasetlerinin sorumluluğunu kabul etmeyeceğini bildiklerini, İran İslam Cumhuriyeti'nin ise Afganistan gelişmelerinin başarılı bir sonuca ulaşması için komşu ülkeler ve diğer rol sahibi ülkeler ile müzakere masasına oturma kapasitesine sahip olduğunu zaten bunu da yapması gerektiğini belirtti. Suriye savaş alanında önemli zaferler elde etmiş olsa da İdlib'deki gelişmelere ve işgalin sona ermesine ve işgal altındaki tüm bölgelerin temizlenmesi çerçevesinde savaşmaya ve ulusal birliğini güçlendirmeye devam etmelidir. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Suriye'ye yardım etmekten asla geri adım atmayacaktır.
Bu konuda Arap dünyasındaki siyasi meseleler üzerine analiz yapan usta isim Abdulbari Atvan, İran'ın Suriye'deki askeri varlığının yasal bir statüye sahip olduğunu vurguluyor ve şu değerlendirmede bulunuyor. Bu mevcudiyet Amerika ve İsrail'e ikili bir mesaj iletmektedir. İran ile Suriye arasında uzun vadeli bir stratejik ittifakı temsil göstermektedir. Ve sonuçta Amerika ve Siyonist rejim İsrail, İran'ın Suriye'den çekilmesini arzu etmemelidir diye açıkça mesajlar verilmektedir. Suriye ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki stratejik işbirliği aslında Suriye halkını aç bırakmaya ve yeniden inşa sürecini zorlaştırmaya çalışan Amerikan yasası Sezar'a pratik bir yanıttır. İki ülke arasındaki iki yönlü etkileşimin bir diğer etkisi de iki ulusun yararına olacak ikili anlaşmaların uygulanmasını hızlandırmaktır. İran, Suriye, Irak ve Lübnan zorlu ve tehlikeli savaş ve bölgesel çatışmalar aşamasından geçerek ticaret, ekonomi ve diğer alanlarda ikili ve çok taraflı ilişkileri güçlendirmeye kararlıdır. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran ve Suriye'nin çeşitli siyasi ve ekonomik düzeylerde görüşmelere devam ettiğini vurgulayarak, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad'ın önümüzdeki günlerde Tahran'a yapacağı ziyaretin, iki ülkenin dışişleri bakanlıklarının cumhurbaşkanlarının istek ve niyetlerini uygulamaya kararlı olduğunu teyit ettiğini söyledi. İran ve Suriye arasındaki ilişkilerin derinliğine işaret eden iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasındaki kapsamlı görüşme ve anlaşmalar dikkate alındığında artık iki ülke arasında ulusal çıkarlar ve bölgesel çıkarlar çerçevesinde net bir stratejik işbirliği vizyonunun belirlendiği söylenebilir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Taşkent'in Amerikan askerlerinin bu ülkeye konuşlanmasına karşı çıkması etrafında. Özbekistan hükümeti Amerikan askeri üslerinin kurulmasına karşı çıkmalarının devamında bir kez daha tepki gösterdi. 20 yıllık işgalcilerin ardından Amerikan askeri güçlerinin Afganistan'dan aşağılanmış bir şekilde çekilmesi bazı batılı medya organları önce Amerikan askeri güçlerinin Orta Asya Cumhuriyetlerine aktarılacağı konusunu gündeme getirerek bu ülkelerin liderlerini Amerika'nın bölgedeki siyasetlerine uymaya isteklendirmeye çalıştılar. Daha önce ise Wall Street Journal gazetesi kaynaklarına dayanarak şu ifadelere yer vermiş ve şöyle bir iddiada bulunmuştu. Amerika, Orta Asya'daki askeri üsleri her halükarda kullanmak için istemektedir. Wall Street Journal'ın Amerikalı kaynakları, Amerikan askerleri ve koalisyonu çerçevesindeki güçlerin Afganistan'dan çekilmelerinin ardından Orta Asya bölgesinde Tacikistan veya Özbekistan'a konuşlanabileceklerini iddia etmişlerdi. Gerçekte Özbekistan ve Tacikistan, Afganistan komşuları olarak bu ülkeyle ortak sınıra sahip olmalarından ötürü Amerika'nın ilgi odağına yer almışlardı. Buna rağmen Amerika, Afganistan'da peşinden koştuğu hedeflerin yanı sıra bölgedeki İran, Rusya ve Çin gibi bağımsız ve rakip ülkeler içinde sorunlar yaratmak için kendine yeni üsler aramaktadır. Bu yüzden Orta Asya liderlerine ilaveten bölge ülkeleri de Amerikan askeri güçlerinin bölgeye yeniden konuşlandırılması hususunda ciddi kaygılar taşıyorlar. Tacikistanlı Orta Asya Güvenlik ve Siyasi Meseleler uzmanı Şerali Rızayan şöyle diyor. Dış güçlerin Orta Asya'da üsler kurma konusu bölgedeki kritik jeopolitik ortamdan ötürü Rusya'nın hassasiyetleri ve tepkileriyle yüz yüze kalacaktır. Çünkü Rusya Orta Asya'ya resmi olarak askeri güçlerini yerleştirmiş tek ülkedir. Bu yüzden de herhangi bir rakip ülkenin bölgeye girmesine yönelik olumsuz tavır içerisindedir.
Ancak Amerika'nın Orta Asya liderlerini işbirliği yapmaya ve Amerikan politikasına yardımcı olmaya ikna etmeye yönelik diplomatik çabaları devam ettiği bir sırada Washington yetkililerinin Özbek hükümet yetkililerine çeşitli önerilerde bulunduğu görülmektedir. Buna rağmen Taşkent hükümet yetkililerinin karşı çıkmasına ilaveten Özbekistan Senatosu 1. Başkan Yardımcısı Sadık Safaev, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO için teçhizat ve operasyonel güçlerin konuşlandırılması için ülkeye askeri bir üs sağlanması konusunda Amerika ile görüşmeyi reddettiklerini açıkladı. Üst düzey Özbek hükümet yetkilisi ayrıca şunları söyledi. Özbekistan yetkilileri Amerikalı yetkililerle bu tür görüşmeler yapamaz çünkü yasalar buna izin vermiyor. Sadık Safayev'in bu sözleri Orta Asya hükümetlerinin muhalefetine rağmen Amerikalı yetkililerin hala Özbekistan'da NATO birliklerini konuşlandırmak için çalıştıklarını gösteriyor. Aynı zamanda Özbekistan'ın 2012 yılında kabul edilen dış politika doktrini, topraklarında yabancı askeri üslerin varlığına muhalefeti vurgulamaktadır. Doktrin, Özbekistan'ın askeri politik örgütlerin faaliyetlerine katılmayacağını belirtiyor. Tabii ki böyle bir karar Özbekistan'da daha önce yaşanan bazı olaylarla ilgili olmuştur. 2005'teki Andijan olaylarından ve ardından Amerikan birliklerinin ülkeden çekilmesinden sonra böyle bir karar alınmıştır. 2001'den 2005'e kadar Amerika Hava Kuvvetleri Özbekistan'daki Hanabat Hava Üssü'nü kullanmıştı. Bu bölge Afgan sınırına sadece 200 kilometre uzaklıktadır. Yaklaşık 1500 askerin yanı sıra F-15 ve F-16 uçakları da dahil olmak üzere Amerikan savaş uçakları ve nakliye araçları Özbekistan'ın bu bölgede konuşlanmıştı. Ancak Endijan'da Özbek hükümetini ve halkına telafi edilemez zararlar veren olaylar, Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmesinin ve yabancı asker üslerin kurulmasını yasaklayan bir yasanın çıkarılmasının önünü açtı. Harran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Mehr 1400 Hicri Kameri 4 Rebiülevvel 1443 ve Miladi 11 Ekim 2021 Pazartesi. ...37 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Mehr 1363'te İranlı çağdaş şair ve araştırmacı Üstad Abdülkerim Emiri Firuzkuhi vefat etti. Hicri Şemsi 1288'de İran'ın kuzey kentlerinden olan Firuzkuh etrafındaki bir köyde dünyaya gelen Firuzkuhi, şiir söylemeye gençken başladı ve bunun yanı sıra İslami ilimler ve marife öğrenmeye başladı. Firuzkuhi'nin şiirlerini kendi çağındaki şairlerden ayırt eden etkenlerden biri, onun şiirlerinde dini temaların yoğunluğudur. Şiir tekniklerinde, özellikle gazel ve kaside gibi şiir çeşitlerinde üstad olan Firuzkuhi'den 15 binden fazla şiir geriye kalmıştır. ...37 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Mehr 1363'te İranlı ünlü alim, Kur'an-ı Kerim müfessiri ve üniversite hocası Ayetullah Hacı Mirza Halil Kemeri vefat etti. Fıkıh, fıkıh usulü ve diğer dini ilimler dalındaki bilimleri Kutsal Kum Dini İlimler Medresesi'nde öğrenen Ayetullah Kemeri, tahsilinin sonunda felsefe bilimini öğrendi. Hicri Şemsi 1341'de Zalim Şah rejiminin sultacı siyasetlerini eleştirmesinden dolayı önce tutuklanıp ardından hapse giren söz konusu alim, İslam İnkılabı'nın zafere erimesinin ardından Tahran Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde doktora derecesiyle ders vermeye başladı. ...31 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Mehr 1369'da İslami Mezhepler Takrib Kurumu İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin emriyle İran'da kuruldu. İslami Mezhepler Takrib Kurumu İslami Ümmet Birliği ve Müslümanlar arasında vahdetin sağlanması doğrultusunda İslam İnkılabı rehberinin emriyle kuruldu. Bu kurum itikadi, fikri, kelam, fıkhi, usul ve bilimsel alanlarda takrib zemininin oluşması amacına güdüyor, ancak bu kurumun asıl hedefi tefrikadan uzak kalarak İslami hakimiyetin oluşmasıdır. ...257 yıl önce bugün Hicri Kameri 4 Rebiülevvel 1186'da Müslüman fakih, muhaddis ve yazar Şeyh Yusuf Bahrani Irak'ın kutsal şehri Kerbela'da vefat etti. Bahrani eğitimini tamamlamak için Bahreyn'e, ardından Mekke'ye gitti. Bunun ardından İran'a geldi ve İran'ın güneyindeki Fesa kentinde ikamet etti. ...316 yıl önce bugün 11 Ekim 1705'te Fransız fizikçi Guillaume Amonton hayata veda etti. Guillaume 1687'de havadaki rutubetin ölçülmesi için rutubet ölçüm aletini, ardından basınç ölçüm aygıtını icat etti. 136 yıl önce bugün 11 Ekim 1885'te Fransız yazar ve edip François Mauriac Fransa'nın Bordeaux kentinde dünyaya geldi. Eğitimle birlikte yazarlığa yönelen Mauriac Paris kentinde şiir söylemeye başladı ve nihayet ilk şiir divanını kaleme aldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları gazetelerinden sizlere aktaracağız.
Cumhuriyet.
Gıda emekçiyi eritti.
Karar.
Babacan'dan enflasyon çıkışı, tek hane artık bir hayal.
Yeni Asya.
Yargısız infaz yapılıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Işık Kansu 9 Ekim tarihli Cumhuriyet gazetesinde yeni cumhurbaşkanı tarafsız olmalı ilkesi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Altı muhalefet partisinin ortak ilkelerinde birleşme toplantılarından çıkan en önemli uzlaşma noktalarından biri hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanı'nın siyaseten tarafsızlığı için herhangi bir siyasi partiye üyeliğinin bulunmaması yönündeki kararlılık olmuştur. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığına değil başbakanlığa aday olduğuna ilişkin açıklamasının ardından gelen bu kararlılık, ülkenin, Cumhuriyet'in tüm birleştirici değerlerinin yıkımına yol açan saray rejimi ve halife sultan özentiliğinden kurtulabilmesinin en önemli adımı olarak kabul edilebilir diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Cumhurbaşkanının siyaseten tarafsızlığı, üzerinde anlaşma sağlandığına göre 6 muhalefet partisinin hiçbir genel başkanının Cumhurbaşkanlığı aday olmaması, sağlam ve tutarlı bir parlamenter sistem için hem gerekli hem de çok yerinde bir tutum olacaktır. Muhalefet ittifakının iki ana gövdesini oluşturan CHP ve İYİ Parti'deki toplumun nabzını tutan ve siyasi gidişi bireysel beklentilerin ötesinde sağduyuyla değerlendiren kadrolarında aynı yönde tutum takındıkları biliniyor. Onlar Türkiye'yi yeniden parlamenter sisteme ve Cumhuriyeti yeniden demokratik temelleri oturtma sürecinde toplumun çeşitli kesimlerinden kabul görecek, muhalefet ittifakının üzerinde uzlaşabileceği, saygın, devlet deneyimi olan, demokratik kurallara ve tarafsızlığa uymada güven veren, ittifak ortaklarını bir arada tutacak, nesnelikte bütünleştirici bir ortak aday olması üzerinde ısrar ediyorlar. Ancak böyle bir adayla devletin onarılması ve Cumhuriyet'in yeniden ayağa kaldırılması, kurumların ve bürokrasinin partizanlıktan, kayırmacılıktan ve düzeysizlikten kurtulmasının sağlanabileceği kanısındalar. Aklın ve akıllı siyasetin gereği de bu gibi gözüküyor. Yoksa atılacak bir yanlış adım, verilecek duygusal bir karar da ya da yapılacak bireysel bir girişim Türkiye'nin görünmüş olan kurtuluş ışığını yeniden söndürmesine neden olabilir. Saray rejiminden gına getiren halk, baskıdan kurtulmanın çaresini ararken kullanışlı aptallar olarak tarihe geçen AKP anayasasına yetmez ama evet diye boyun eğenler, biliyorsunuz, bu kez Fransa'dan gazel okumayı seçtiler.
Oğuz Demir 9 Ekim tarihli karar gazetesinde Vergi Cenneti Türkiye başlıklı yazısına yer veriyor. Geçtiğimiz Mayıs ayının sonlarıydı. Resmi gazetede bir karar yayınlandı. Karara göre özel tüketim vergisi miktarı benzinde litre başına 0.86 TL'den 1.33 TL'ye ve motorinde 0.72 TL'den 1.29 TL'ye çıkarılmıştı. Doğal olarak da bir anda benzin ve motorinin pompa fiyatları da uçmuştu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Aslında salgın ile birlikte benzin ve motorinde yaşanan fiyat artışları kısmi olarak ÖTV'den karşılanıyordu ve pompa fiyatlarına yansıması da kısmi oluyordu. Bu indirimler başlamadan önce ÖTV benzinde 2,52 lira, motorinde 2,05 lira idi. O kadar çok zam geldi ve ÖTV'den düşüldü ki hükümet uğradığı vergi kaybı üzerine bir düzenleme yapma gereği duydu. Fakat benzin ve motorin fiyatları ÖTV'den bağımsız olarak da artmaya devam etti. Haziran'dan bu yana benzinde geçtiğimiz Perşembe gününe kadar toplam 8 kez fiyat artışı, 3 kez fiyat indirimi oldu. Bu fiyat artışları ve indirimleri pompa fiyatlarına yansımadı. Mayıs sonunda artan ÖTV tutarlarından yeniden indirim yapılmaya başlandı. Eşel Mobil sistemiyle yapılan ayarlamalar sonucunda biz Mayıs ayından bu yana benzinde sadece 4 kuruş zam görmüş olduk. Benzine son zam da Perşembe günü geldi. O zam da ÖTV'den karşılandı. Yapılan ÖTV ayarlanması ile Mayıs sonunda 7,72 TL'ye çıkan benzin fiyatı bugün de 7,76 TL. Devletin benzinde Mayıs artışıyla uyguladığı 1,33 TL ÖTV ise ayarlamalarda 51 kuruşa inmiş oldu. Toplamda 82 kuruşluk zam pompaya yansımamış oldu. Durum motorinde de benzer bir seyir izledi. Perşembe gününe dek motorinde 7 kez fiyat artışı, 2 kez de fiyat indirimi oldu. Son fiyat artışı da Perşembe günü oldu. Ancak motorinde daha önceki zamların ÖTV'den düşürülmesiyle daha fazla gidecek yer kalmadı. Kalan ÖTV miktarı litre başına 12 kuruş idi. Son zam da 35 kuruş olunca düşecek ÖTV kalmadı ve pompa fiyatları 23 kuruş artmış oldu. Böylece Mayıs sonunda 1,29 TL olan motorindeki ÖTV sıfıra inmiş oldu. Bu bir yıllık süre içerisinde devletin vazgeçtiği ÖTV geliri tahminen 25 milyar TL civarında. Her geçen günde bu tutar artıyor. Dolayısıyla yakın bir zamanda tıpkı Mayıs sonunda olduğu gibi bir ÖTV düzenlemesi gelmesi söz konusu olabilir. Neydi Mayıs sonundaki şartlar? Yukarıya da yazdım, tekrar edeyim. Mayıs sonunda yapılan düzenleme ile ÖTV benzinde litre başına 1,33 TL ve motorinde 1,29 TL olarak uygulanmaya başlandı. Bugünkü ÖTV miktarlarını dikkate alırsak sadece ÖTV düzenlemesi nedeniyle benzine 82 kuruş, motorine ise 1,29 kuruş zam gelmesi söz konusu olabilir. Yani bugün 7,76 TL olan benzinin böyle bir karar verilmesi halinde fiyatı sadece ÖTV'deki düzenleme nedeniyle 8,58 TL olabilir. Motorin fiyatı ise böyle bir düzenleme olursa 8,82 TL'ye çıkabilir. Umarım çıkmaz. Ama devletimizin birilerine ödemesi gereken çok paralar olduğunu da biliyoruz.
Kazım Güleç 109 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde demokratik hukuk devletini onarmak için başlıklı yazısına yer veriyor. Tek adam rejiminin ülkeyi her alanda içine sürüklediği ve giderek daha kronik boyutlar kazanan sorunları aşmak, düze çıkarmak ve yapılan derin tahribatı onarmak için demokrasi ve adalet eksenli bir güç birliği ve dayanışmaya ihtiyaç olduğunu hep vurguluyoruz. 15-20 Temmuz ürünü dayatma ittifakına karşı kurulan ve önce 2018 genel seçiminde sonra 2019 yerel seçiminde bütün olumsuzluklara rağmen gayet başarılı sonuçlar alan Millet İttifakı bu güç birliğinin nüvesi oldu diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ve gelinen noktada yeni katılımlarla bir demokrasi ittifakı olmaya doğru genişliyor. Bu süreçte ittifakta yer alan partiler arasında yapılan ikili ziyaret ve temasların ardından 6 partinin hukukçu kurmaylarının ortak toplantılar yapmaya başlamaları çok önemli. Güç birliğinin hayata geçirilmesi noktasında çok ciddi bir mesafe alındığının ve yeni bir aşamaya geçildiğinin ifadesi ve tezahürü. Görüşülüp mutabık kalınan temel ilkeler ana hatlarıyla belli. Kuvvetler ayrılığının işler hale gelmesi, güçlü ve etkin bir meclis, partisiz ve tarafsız cumhurbaşkanı, icracı başbakan, tarafsız ve bağımsız yargı, hukukun üstünlüğünü tesis, özgür medya, düşünce ve ifade hürriyeti, özel üniversite, yönetimde şeffaflık, denetim ve hesap sorulabilirlik. Bu hedeflerin çok sayıda alt başlığı var. Tek adam rejimiyle Cumhurbaşkanı'na verilen aşırı yetkilerin geri alınması, meclisin yasama ve denetim işlevinin güçlendirilerek iadesi, HSK ve yargı üzerindeki iktidar baskısının yeni bir jüristokrasiye yol açmayacak bir denge kurularak kaldırılması, partiler ve seçim kanunlarının demokratikleştirilmesi, YSK'nın yeniden tanzimi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın lağvedilmesi, MİK ve RTÜK'ün medya üzerinde baskı araçları olmaktan çıkarılması ve YÖK'e neşter atılması. Tek adam rejimiyle birlikte tüm kurumlar üzerinde etkisini artıran istihbarat ve vesayetini bitirmek için güçlü bir irade konulması. Kanun hükmünde kararname sorununa ve 15 ila 20 Temmuz sürecindeki hukuksuz yargılama ve mahkumiyetlerin yol açtığı mağduriyetlere son verilmesi ve bütün bunlarla ilgili uygulama, süreç ve takvimlerinin dikkatle planlanması, olağanüstü bir özenle yönetilip herhangi bir yol kazasına izin vermeyecek bir itina gösterilmesi. Allah kolaylık versin diyoruz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın dünyaya yönelik biyolojik tehditleri.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın dünyaya yönelik biyolojik tehditleri isimli seri sohbetimizin 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
5 bölümlük seri sohbetimizde Amerika'nın dünyadaki biyolojik laboratuvarlarına ve faaliyetlerine göz atıyoruz.
Biyolojik krizler uzun zamandır insan sağlığı için ciddi bir tehdittir ve hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve halklar için her zaman büyük bir endişe kaynağı olmuştur. Bu arada bazı ülkeler hegemonik ve emperyalist yaklaşımları nedeniyle Amerika'nın liderliğinde rakip ve düşmanları kontrol altına almak, sınırlandırmak ve korkutmak sonucunda onları ortadan kaldırmak için her yolu denemektedirler. Bu dizi sohbetimizde Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki biyolojik tehditlerini incelemeye çalışıyoruz. Sohbetimizin bugünkü bölümünde Amerika'nın sınırlar ötesindeki biyolojik faaliyetlerinin örneklerini ele alacağız.
Önceki bölümlerde bahsedildiği gibi ve dünya çapındaki çeşitli Amerika biyolojik ve askeri laboratuvarlarının gözden geçirilmesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihteki en büyük biyolojik olarak yıkıcı programlar yürüten ülke olduğunu anladık. Maryland'daki en önemli Amerikan biyolojik merkezi küresel tepkiler ve hassasiyetlerin ardından Amerika Birleşik Devletleri, Amerika içindeki faaliyetlerini azaltmış ve bu yıkıcı faaliyetlerin büyük bir bölümünü başka ülkelere taşımıştır.
Amerika biyolojik laboratuvarlarına ev sahipliği yapan en önemli ülkelerden biri Sovyetler Birliği'nden bağımsız hale gelen ülkelerdir. Amerika, Sovyetler Birliği'nden geri kalan bir dizi biyolojik laboratuvarların bulunması, Sovyet döneminin yıkıcı biyolojik faaliyetleriyle mücadele ve tehlikeli virüslerle mücadele bahanesiyle bu ülkeye konuşlanmıştır.
Amerika Birleşik Devletleri ayrıca sözde aşırılık yanlısı gruplar tarafından kullanımı engellenmek bahanesiyle aşırılık yanlısı gruplarla işbirliği yapılmaması amacıyla Sovyet